Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali Nasr Suresinin 1-3. Ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla İslam-ı İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Ferverdin 1401, Hicri Kameri 2 Ramazan 1443 ve Miladi Takvimle 4 Nisan 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, fırsatların ayı Ramazan ve Batı Asya gelişmeleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Bu arada Ramazan ayı ile ilgili sizler için bir duyurumuz olacaktır. Mübarek Ramazan ayı boyunca sahur programlarımıza her gün sabahları Türkiye saatiyle 3.20 ile 4.20 arasında kısa dalga 6040 kHz, orta dalga 639 ve 1161 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslami Kulübü rehberi, mukaddes kıraat sanatı Allah'ı anmanın ve davetin hizmetindedir ve dinleyenlerin imanını arttırır dedi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İslam ülkeleri başbakanlarını tebrik etti. Terör rejimi İsrail güçlerinin saldırısında en az 19 Filistinli yaralandı. Musul'daki Türk askeri üssü saldırıya uğradı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya'nın geri çekilmesi ateşkes için asgari talep dedi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ramazan ayını ilahi rahmetin enginliği ve ziyafeti olarak adlandırarak kalbin ve insanın temizliği ile beraber Kur'an'da tefekkür ve tedbiri insanın bu kutlu ayın yaşamasında önemli faktörler olarak kabul edildiğini söyledi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün mübarek Ramazan ayının ilk gününde Kur'an'la ünsiyet oturumunda Allah'ın büyük ziyafeti olarak nitelendirdiği Ramazan ayına girişin Allah'ın davetine uymak için insani çabayı gerektirdiğini söyleyerek bu nimetler aslında Allah'a yakın olmak için yeri doldurulamaz fırsatlardır. Bu yüzden bu fırsattan yararlanmak ve günahlardan kaçınmak için Allah'a teslim olmalıyız dedi. İslam İnkılabı rehberi Kur'an'da ayetlere atıfta bulunarak semavi kitabın mübarek isimlerinden olan zikri büyük bir musibet olan gafletin karşı noktası olduğunu belirterek şunları ekledi. Kur'an yaratan ile daha fazla bağlantıya yol açar. Ayetullah Hamenei Kur'an'ı son peygamberin ebedi mucizesi olarak nitelendirerek şöyle dedi. Kur'an, insanlık tarihinin tüm dönemlerinde insanın engin ve geniş bir alanda ihtiyaç duyduğu bilgi, bireysel, aile, sosyal, manevi, yönetim ve diğer tüm boyutları kapsar. İslam İnkılabı rehberi tefekkür ve derin öğrenmeyi, Kur'an'ın derin, batını ve yüksek ilimden yararlanmanın sırrı olarak görerek şöyle dedi. Bu bilgiye ulaşmanın şartı gençlikte çok daha kolay olan kalbin arınması ve ruhun temizliğidir. İslam İnkılabı rehberi ayrıca Kur'an-ı Kerim'i çok iyi tilavet eden İranlı çok sayıda karinin bulunmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, aslında bu güzel hediye İslam İnkılabı'yla direkt bağlantılıdır ve öyle ki İranlı kariler bugün dünyanın değişik yerlerinde güzel sesleri ve okuma tarzlarıyla tanınır hale gelmişlerdir ve bu İran için iftihardır dedi. İslam İnkılabı rehberi Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmenin ilahi bir sanat olduğunu belirterek, bu sanatın Allah'ı anma ve davete hizmet etmesi gerektiğini vurgulayarak, tilavet dinleyenin imanını arttıracak şekilde olmalıdır. Dolayısıyla kıraat sadece bir sanat olarak görülmemelidir. İslam İnkılabı rehberi ayrıca tilavet mühendisliği konusunu okuyucuların özel ilgi göstermesi gerektiğini değerlendirerek şöyle dedi. Tilavet, okuma mühendisliği, dinleyici üzerinde derin bir etkisi olan ve onu Allah'ın sözünü takip etmeye zorlayan doğru tonu seçecek şekilde okumak anlamına gelir.
İran Milli Müzesi Müdürü Cebrail Novkend'e Kufi alfabesiyle tarihi el yazma Kur'an-ı Kerimlerin dijital olarak belgelendiğini ve yayınlandığını duyurdu. Novkend'e konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi. İran kültür ve sanatının tanıtılmasında yeni teknolojileri kullanılması yaklaşımının ardından İran Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde Kufi hattıyla yazılmış kutsal kitaplar başkalarının görmeleri ve istifade etmeleri için dijital olarak yüklendi ve böylece ziyaretçilerin söz konusu Kur'an-ı Kerim nüshalarını görmeleri sağlandı. Novkend'e tarihi Kur'anların dijital belgelenmesiyle ilgili olarak ayrıca şöyle dedi. İran Milli Müzesi'nin Kufi adıyla tarihi Kur'an-ı Kerim koleksiyonu Hicri Kamiri 3 ve 4. yüzyıllara aittir. Bu koleksiyondan görseller hazırlanıp sisteme yüklendikten sonra 12 adet nüsha araştırmacıların ve ziyaretçilerin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca tarihi Kur'an-ı Kerimlerin teşhiri de artık bu müzenin ekranlarında halka sergileniyor. Dijital olarak okunan Kur'an-ı Kerimlerin sergilenmesi 1 Nisan Cuma günü Ramazan ayının gelişi münasebetiyle İran Milli Müze'de başladı.
İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir, İslam ülkelerinin başbakanları ve yardımcılarını mübarek Ramazan ayına girilmesi münasebetiyle tebrik etti. Muhammed Muhbir, İslam ülkelerine gönderdiği ayrı ayrı mesajlarda bu mübarek ayın bereketi ile İslam ülkelerinin lideri ve yetkililerinin İslam ülkelerinin artan birlik ve dayanışmayı teşvik edebileceklerini, yoksulluğu ortadan kaldırabileceklerini, zulmü sona erdirebileceklerini ve başta Filistin olmak üzere dünya çapında barış ve güvenliği teşvik edebileceklerini umduğunu dile getirdi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İslam ülkelerinin liderleri, İslam dininin öğretilerini tesis ederek dini ve ahlaki ilkelerin daha fazla tanıtılması ve İslam toplumunda Müslümanların tutum ve inançlarının teşvik edilmesi için zemin sağlamalıdır, dedi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Katar Emiri ile yaptığı telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Katar'da daha iyi ve daha görkemli bir dünya kupası düzenlenmesinde yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı. Reisi Katar Emiri Şeyh Hamd bin Tamim Es-Sani ile telefonuna karşılık mübarek Ramazan ayını kutlayarak FIFA Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirip başarılar dileyerek şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dünya Kupası maçlarının İran'ın Kiş Adası ve Katar'a yakın diğer adalarda en iyi ve en görkemli şekilde düzenlenmesi için gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır ve dünya ile birlikte unutulmaz maçlara şahitlik edeceğimize inancımız tamdır. Katar emirinin yakın zamanda Tahran'a yapacağı ziyareti de değinen İran Cumhurbaşkanı bu ziyaret sırasında iki ülke arasında çeşitli alanlarda ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi için önemli kararlar alınacak dedi. Katar emiri de bu telefon görüşmesinde iki ülke arasında Doha'da gerçekleştirilen uzun görüşme ve müzakerelerin ardından ülkesinin Tahran ile ilişkileri daha da geliştirmeye kararlı olduğunu vurguladı. İran milli futbol takımının Dünya Kupası'na katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Katar emiri kardeşlerimizi bu turnuvada en iyi şekilde ağırlayacağız dedi.
Umman Krallığı Dışişleri Bakanı Badr bin Hamid El-Busaidi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Viyana gelişmeleri ve Yemen'de ateşkes sağlanması da dahil olmak üzere ikili, bölgesel ve uluslararası ortak endişeleri görüşmek üzere telefonda görüştü. Telefon görüşmesinde Umman Dışişleri Bakanı, mübarek Ramazan ayının başlamasından dolayı İran hükümeti ve halkını tebrik ederek Yemen'de ateşkesin tesis edilmesini memnuniyetle karşıladı ve İran'a bu konudaki rolü ve çabalarından dolayı teşekkür ederek, umarım bu konu tüm Yemenli taraflar arasında diyaloğun ve ülke sınırlarının yeniden açılmasının önünü açacaktır, dedi. Telefon görüşmesinde Hüseyin Emir Abdullahyan da Ummanlı mevkitaşı ile Umman hükümetini ve halkını mübarek Ramazan ayı dolayısıyla tebrik etti. Yemen'deki ateşkesin istikrarını sürdürmesini umduğunu ifade ederek Umman'ın bu konudaki yapıcı rolünü takdir etti. Bu konuda Emir Abdullahyan, şimdi önemli olan ateşkesin devamına paralel olarak insani kuşatmanın tamamen kaldırılmasıdır. Yemen halkına insani yardım göndermek de artık çok önemli, dedi. Emir Abdullahyan, Viyana görüşmeleriyle ilgili olarak da Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ni iyi ve kalıcı bir anlaşmaya hazır olduğunu, ancak müzakerelerin şu ana kadar uzatılmasından doğrudan Amerika'nın sorumlu olduğunu belirterek, Amerika'nın bazı İranlı şahıs ve şirketlere yeniden yaptırımlar uygulamasını da eleştirdi. İran ve Umman Dışişleri Bakanları son olarak iki ülkenin gündemindeki konularda istişarelerin sürdürülmesi konusunda anlaştılar.
İbrani bir kaynak, Siyonist rejimin merkezi Tel Aviv'e yakın bir yerde bir patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Şahap Haber Ajansı'nın terörist İsrail ordusu radyosundan alıntı yaptığı habere göre, Siyonist rejimin merkezindeki Tel Aviv yakınlarında Guştan bölgesi sakinleri, pazartesi günü bu bölgede bir patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Bölge sakinleri patlamanın çok şiddetli olduğunu ve başlangıçta bir deprem olduğunu düşündüklerini söylediler. Ancak Arap medyası ırkçı İsrail ordusunun bu haberine sansür uyguladı. Son haftalarda işgal altındaki Filistin'in bazı bölgelerinde Siyonist ordunun yoğun sansürü sebebiyle ayrıntıları bilinmeyen birçok patlama haberi geldi.
Filistin kaynakları, Siyonist güçlerin işgal altındaki Kudüs'ün Babul Amud bölgesine saldırarak 19 Filistinli yaraladığını bildirdi. Filistin Kudüs kanalına göre Filistin medyası bu sabah, Siyonist rejim işgal güçlerinin Babul Amud ve Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdığını bildirdi. Gizli polis ve süvari güçlerinin yanı sıra tam teçhizatlı İsrail ordusu askerlerinin de savunmasız Filistinlilere saldırdığı ve Ramazan merasimlerini bozmaya çalıştığı belirtildi. Habere göre Kudüs'ün Babul Amud bölgesinde Siyonistlerin saldırısına bir genç yaralandı. Filistin Kızılayı, Siyonist ordunun Filistinli gençlerin üzerine plastik mermilerle açtığı ateş sonucu en az 4 kişinin yaralandığını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı dakikalar sonra Mescid-i Aksa yönelik Siyonist saldırı sonucu 11 kişinin daha yaralandığını duyurdu.
Terör rejimi İsrail medyası, ortak bir gaz boru hattının inşası konusunda Siyonist rejim İsrail ile Türkiye arasında gizli görüşmelerin yapıldığını ifşa etti. İbranici yayın yapan İsrail Defense web sitesi şöyle yazdı. Bir gaz boru hattı hattının inşasına ilişkin müzakereler karmaşık bir proje, uzun bir süre devam edebilir. Bu konu aynı zamanda Irak-Kürt bölgesinden Siyonist İsrail yardımıyla Türkiye'ye gaz transferi projesiyle de ilgilidir. Proje Türkiye'den ırkçı İsrail'in Levitna petrol sahasına gaz boru hattı inşa etmeyi içermekte. Bu boru hattı Türkiye'ye ve oradan da Rus gazına alternatif arayan Güney Avrupa ülkelerine gaz taşıyacak. Türkiye'li bir yetkili de Siyonist İsrail rejimi elebaşı İzak Herzog'un Türkiye ziyaretinden bu yana bu konudaki istişarelerin başladığını ve halen sürdüğünü bildirdi. Terör rejimi İsrail Enerji Bakanı, finansman konusu da dahil olmak üzere ele alması gereken sorunlar var. Bu proje genel olarak karlı olmalı, dedi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde göçmen kaçakçılarınca kullanıldığı belirlenen 5 adrese düzenlenen operasyonda 43 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları şube müdürlüğü ekipleri, yasa dışı ve güvenli olmayan yollarla yurt dışına çıkarmak istenen, insani olmayan koşullarda barındırılan düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Türkiye'de son 24 saatte 211.068 test yapıldı. 9.021 kişinin testi pozitif çıktı. 38 kişi hayatını kaybetti. Bu arada Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147.070.173 doza yükseldi.
Iraklı haber kaynakları pazar gecesi Irak'ın Musul kentindeki bir Türk askeri üssüne bir haftadan kısa bir süre içinde ikinci roket saldırısının gerçekleştiğini bildirdi.
İstanbul Boğazı açıkları ve İğne Adı açıklarında bulunan mayınlar imha edildi. Mayınlar, Mayın Filosu Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri'nin seçkin birliği SAS timleri tarafından etkisiz hale getirilerek imha edildi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın ülkeden çekilmesinin herhangi bir ateşkes anlaşması için asgari talep olduğunu söyledi. Kiev ile Moskova arasında savaşın başlamasından bu yana ateşkes sağlamak ve iki tarafın talepleri üzerinde anlaşmaya varmak için yapılan 6 turluk barış görüşmelerinde şimdiye kadar somut bir sonuca ulaşılmadı. Fars Haber Ajansı'na göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, pazar günü CBS News'a verdiği röportajda Rusya'yı Ukrayna'ya karşı soykırım yapmakla suçladı ve şunları söyledi. Rus güçlerinin tamamen geri çekilmesi herhangi bir ateşkes anlaşması için asgari taleptir.
Birleşmiş Milletler Ukrayna'nın Buça kentinde öldürülen sivillerle ilgili yaptığı açıklamada bağımsız bir soruşturmanın etkili bir hesap verebilirliğine yol açması esastır dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ukrayna'nın Buça kentinde öldürülen sivillerin görüntüleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bağımsız soruşturma açılmasının önemine vurgu yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ukrayna'nın Buça kentinde öldürülen sivillerin görüntüleri beni derinden sarstı. Bağımsız bir soruşturmanın etkili bir hesap verebilirliğine yol açması esastır ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de dün yaptığı açıklamada Rus güçlerini Ukrayna'da soykırım yapmakla suçladı.
Berlin, Kiev'in Ukrayna'ya 100 Marder zırhlı araç tedarik etme talebini reddetti. İrna'ya göre pazar gecesi Kiev'deki kaynaklar, Die Welt gazetesini Almanya Savunma Bakanı'nın Raznikov ile yaptığı telefon görüşmesinde talebi reddettiğini söyledi.
Bir insan hakları kaynağı, Suudi Arabistan'daki mahkumların ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini vurgulayarak, Suudi rejiminin suçlarını örtbas etmek için gözlemcilerin cezaevlerini ziyaret etmesini engellediğini söyledi.
Ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ermenistan'ın olumlu mesajlar gönderdiğini ve Bakü'nün kalıcı bir anlaşma için ciddi adımlar atmaya hazır olduğunu duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İtalya Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde Bakü'nün Ermenistan'a bölgede bir iletişim yolu açması ve barış anlaşması ve temel ilkeler için teklifte bulunduğunu söyledi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Viyana müzakereleri ve Amerika'nın nihai kararını verme zamanı başlığını taşıyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Amerika tarafından İran'a haksız yere uygulanan zalimce yaptırımları kaldırma konusunda Viyana müzakereleri hususunu ele alarak İran İslam Cumhuriyeti kalan hususlarla ilgili önerilerini Avrupa Birliği Baş Müzakerecisi aracılığıyla Amerikalı tarafa iletmiştir dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan pazar günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile telefonla görüşmesini yaptığı açıklamada müzakerelerde bir anlaşmaya yakınız. Tekliflerimizi yaptık. Şimdi top Amerika'nın sahasında dedi. 27 Aralık 2021'de başlayan 8. tur yaptırımları kaldırmaya yönelik Viyana müzakereleri Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell'in önerisiyle 11 Mart 2022'de yeni bir mola aşamasına girdi ve müzakereciler siyasi istişareler için başkentlerine döndüler. Garantilerin verilmesi, gerçek ve tüzel kişilerin kırmızı listelerden ve yaptırımlar listesinden çıkarılması konusu, kapsamlı ortak eylem planının ihlal eden Amerika'nın hala gerekli siyasi kararı almadığı durumlardan biridir. Viyana'da 8. tur müzakerelerin başlangıcından itibaren İran Heyeti Başkanı Ali Bagrekeni başkanındaki İran İslam Cumhuriyeti müzakereci heyeti Viyana'da ciddi bir şekilde irade ortaya koydu. Bu yönde anlaşmaya varmak için gerekli önerileri sunmaya çalıştı. Bu bağlamda İran heyetinin başında bulunan Ali Bagrekeni Avrupa Birliği ve Viyana koordinatörü Enrico Mora ile görüşmesinde Amerikan tarafının gerçekçi olması halinde şimdi bile bir anlaşmaya varılabileceğini vurguladı.
Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri kapsamlı ortak eylem planını COEP'i ihlal eden taraf olarak İran'a yönelik yaptırımları kaldırması beklenirken ve böylece iyi niyetini göstermek yerine Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı bazı İranlı kişi ve kuruluşlara 30 Mart'ta yeni yaptırım kararları aldı ve Hazine Bakan Yardımcısı Brian Nelson, Amerika İran'la nükleer bir anlaşmayı canlandırmaya çalışsa bile İran'ın balistik füze programını destekleyenleri hedef almakta tereddüt etmeyecektir diye konuştu. Bununla birlikte kapsamlı ortak eylem planı COEP anlaşmasının temel doğası, nükleer yükümlülüklerini yerine getiren İran'a yönelik ekonomik yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılmasına dayanmaktadır. Unutulmamalıdır ki kapsamlı ortak eylem planı COEP, İran'ın savunma politikaları ve bölgesel politikaları ile esasen hiçbir ilgisi yoktur. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi 20 Mart'ta yaptığı açıklamada halkın çıkarlarını ve güvenliğini hiçbir şeyle takas etmeyiz. Ülkenin savunma, füze ve uzay kabiliyetlerini arttırmanın bir öncelik olduğunu herkes gördü. Çünkü ülke güvenliği bir önceliktir vurgusunu yaptı. Viyana görüşmelerinde bir anlaşmaya varılması için Amerika'nın aşırı isteklerinden ve ihtiraslarından vazgeçmesinin yanı sıra kendi adına somut ve güvenilir adımlar atması zarureti açıktır. İran İslam Cumhuriyeti'ne göre kalıcı bir anlaşmayı belirleyebilecek olan yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması ve olası bir anlaşmada İran'ın çıkarlarının korunmasıdır. Buna göre İran, görüşmeleri sonuçlandırmak için gerekli teklif ve önerileri yaptı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın da belirttiği gibi top artık Amerika sahasında, Amerika'nın adım atması gerekiyor. Washington yetkilileri gerçekçi ve inandırıcı davranarak, konuyla ilgili olmayan yeni ve yanlış taleplerde bulunmayarak bir anlaşmaya varmak için siyasi iradeyi göstermelidir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Pakistan'ın işlerine müdahalesi etrafında. Pakistan siyasi ve dini aktivistleri düzenledikleri protesto gösterileriyle Beyaz Saray'ın Pakistan'ın iç işlerine karışmasını ve müdahalelerini kınadılar. Göstericiler, Kahrolsun Amerika sloganları atarak ve Amerikan bayrağını yakarak Washington'un Pakistan'a karşı tehditvari siyasetlerine yönelik öfkelerini ortaya koydular. Amerika'nın Pakistan'ın iç işlerine müdahale konusu Başbakan İmran Khan'ın muhaliflerinden oluşan bir koalisyonun parlamentoda kendisine karşı gen soru önergesi sunmasının ardından son günlerde hükümet ve medya çevrelerinde geniş yer buldu. İmran Han kendisini iktidardan düşürme girişiminin iç muhalefet tarafından yürütülen dış komploların sonucu olduğuna inanıyor. Bu nedenle bazı siyasi çevrelere göre İmran Han'ın Pakistan'ın iç işlerine sık sık dış müdahale planlarından söz etmesinin önemli hedeflerden biri de muhalefeti parlamentoda güven oyu veya güvensizlik için oy kullanma sürecini etkisiz hale getirmeye çalışmaktı. Fakat Pakistan'da Adalet Hareketi Partisi'nin yanında yer alan müttefik partilerden biri iktidara verdiği desteği kestiğini açıklamasıyla birlikte muhalefet koalisyonunun Pakistan Başbakanı İmran Han'ı iktidardan uzaklaştırma yönündeki girişimlerinin başarılı olmasına ilişkin kaygılar da arttı ve bu durum özellikle de Adalet Hareketi Partisi liderlerini ciddi bir şekilde endişelendirdi. Pakistan meseleleri uzmanlarından Ferjat Emin bu hususta şöyle değerlendirmede bulunuyor. Pakistan başbakanlarının hiçbiri şu ana kadar görev süresini tamamlamadı ve 2018'de destekli veya desteksiz başbakan seçilen İmran Han konusunda da böyle bir endişe var. İşin doğrusu ordu desteği bu alanda önemli bir rol oynuyor. Pakistan Başbakanı'nın çalışmalarına devam etme konusunda ordunun konumu yadsınamaz bir gerçeğe sahip.
Buna rağmen bazı siyasi çevreler Amerika'nın İslamabad hükümetinin son dönemdeki tutumlarından duyduğu şiddetli memnuniyetsizliği vurgularken, Amerika ordusunu Afganistan'da küçük düşüren ve aşağılayan yenilgisi Beyaz Saray'ın Pakistan Başbakanı İmran Han hükümetini karşı koyma çabalarını önemli faktörlerden biri olarak görüyor. Söz konusu çevrelere göre Amerika, Pakistan hükümetinin Beyaz Saray'ın Afganistan ve hatta pratikte başarısızlığa uğrayan Ukrayna krizi konusundaki politikalarına daha uyumlu olmasını bekledi. Bunun gerçekleşmemesine ilaveten İslamabad'ın askeri üs için Amerika'ya gereken izni vermemesi durumu vahimleştirdi ve Beyaz Saray'ın öfkesini daha da arttırdı. Pakistan'ın önde gelen analistlerinden İmtiyaz Gül bu hususta şöyle diyor. Amerika'nın bölgedeki benzeri görülmemiş jeopolitik izolasyonu ve Batı tecrit bataklığı, Afganistan'dan askeri geri çekilmesinin ardından olup bitenler Amerika'nın kafasını karıştırdı. Pakistan'da dahil olmak üzere bölge ülkelerinden Amerika'ya Afganistan'dan çekildikten sonra bir askeri üs verilmesine yönelik karşı muhalefetler Washington'u eşik görülmemiş bir ikilemle karşı karşıya bıraktı. Bu anlaşılabilir bir durumdur. Her halükarda Pakistan halkının Amerika'nın bu ülkenin iç işlerine müdahalesini kınayan gösterileri Amerika'nın sömürgeci ve müdahaleci politikalarına karşı kamuoyunda öfke ve nefretin boyutlarını gösteriyor. Aynı zamanda sokaklardaki insanların varlığı iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi hükümetinin halk arasındaki makbuliyetini gösteriyor ki bu Pakistan dışında İmran Han'a karşı dikte edilen politikaların ilerlemesinin önünü engelleyebilir. Fakat Pakistan'da tüm bu olup bitenler üzerine Pakistan Başbakanı İmran Han'ın görevden alınması için muhalefetin oylama yapılması çağrısıyla başlayan gerilim parlamentonun feshedilmesiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Arif Alevi Han'ın çağrısı üzerine parlamentoyu feshetti ve erken seçim kararı aldı. Ülkedeki anayasaya göre parlamentonun feshedilmesi durumunda seçimlerin 90 gün içinde yapılması gerekiyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Ferverdin 1401, İran'da Hicri Kameri 2 Ramazan 1443 ve Miladi 4 Nisan 2022 Pazartesi. ...24 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Ferverdin 1377'de İranlı yazar ve mütercim Üstad Ahmet Aran vefat etti. Hicri Şemsi 1283 yılının ilk günlerinde Tahran'da dünyaya gelen Aran ilk öğretim ve orta öğretim tahsilini bitirdikten sonra tıp alanında tahsil yapmaya başladı ve aynı zamanda ders vermekle meşgul oldu. Üstad Aran tıp dalının yanı sıra çeşitli bilim dallarında özellikle felsefe, tarih, Kur'ani bilimler ve matematik derin araştırmalarda bulundu. Fransızca, Arapça ve İngilizceye musallat olan Aram, 94 yıllık ömrünün sonuna kadar 140 cilt kitap ve 160 bilimsel makale telif etti veya tercüme etti ki bunlardan İmam Muhammed Gazali'nin eseri olan Kimya-i Saadet ve İslam Tarihi adlı kitapları tercümelerine değinebiliriz. Aramname kitabı da Üstad Aram tarafından kaleme alındı. Yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Ramazan 340'da Hicri Kameri 4. yüzyılın önde gelen edip ve fakihi Abdurrahman Zocaci Nehavendi Suriye'nin Şam kentinde vefat etti. Zocaci kendi döneminin ünlü alimlerinden özellikle İbni Durayd gibi alimlerden dersler aldı ta ki kendisi bu bilimlerde hoca oldu. Abdurrahman Zocaci Hicri Kameri 311'de Suriye'ye gitti ve ömrünün sonuna kadar orada yaşadı. ...405 yıl önce bugün 4 Nisan 1617'de İskoçyalı matematikçi John Napier hayata veda etti. ...62 yıl önce bugün 4 Nisan 1960'da Afrika'nın batısındaki Senegal bağımsızlığa kavuştu. Miladi 15. yüzyıldan itibaren Portekiz'in sömürüsü altında olan Senegal'ın 17. yüzyılda ise Fransızlarca doğal ve insani kaynaklar yağmalanmaya başladı. Fransa'nın 2. Dünya Savaşı sırasında zayıflamasının ardından diğer sömürgeleri gibi Senegal'e de bağımsızlık tavizleri vermek zorunda kalan Fransa 1981 yılına kadar bu görevde kaldı. 54 yıl önce bugün 4 Nisan 1968'de Amerikalı siyahi mücadeleci lideri Martin Luther King, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından vurularak öldürüldü. 1929'da Atlanta'da doğdu. Luther King, Boston Üniversitesi'nde okudu ve daha sonra ırk ayrımcılığına karşı siyahi mücadeleye katıldı ve hakları için mücadele etti. Luther King cinayetinin sırrı hiçbir zaman resmi olarak açıklanmadı ancak bazı kanıtlara göre cinayette CIA'de karıştı. Siyahilerin zaferini mücadeledeki azim ve sebatlarına bağlı göre Martin Luther King onları tutkulu konuşmalarla mücadelelerini sürdürmeye teşvik etti. Luther King ırk ayrımcılığına karşı sayısız gösteriye öncülük etti ve siyahilerin haklarını güvence altına almak için gösterdiği amansız çabalarından dolayı 1964 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. ...73 yıl önce bugün 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Paktı NATO kuruldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Yüksek Seçim Kurulu'ndan art arda 3. seçim ihalesi.
Milli Gazete.
Köy, kasaba veterinerleri akaryakıt zamlarından etkilendi.
Karar.
Ukraynalı müzakereci Arahaymiya, Zelenski ve Putin İstanbul'da veya Ankara'da görüşebilir.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Karaalioğlu 2 Nisan tarihli Karar Gazetesi'nde sandığın gecikme maliyeti başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomik tablonun giderek tatsız ve umutsuz hale gelmesi sadece bugünün maliyetini yani hayat pahalılığını ve geçim zorluğunu artırmıyor. Aynı zamanda gelecekten de eksiltiyor ve bir süre sonra geriye dönüp baktığımızda Türkiye'nin bugünlere dair fırsat maliyetinin faturasını göreceğiz. Daha şimdiden kur korumalı mevduatın hazineye yükünü ölçebiliyoruz ama problemimiz keşke bununla sınırlı olsa diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Geçen Aralık ortasına kadar Türk lirasının değersizleşmesiyle mutlu olup ihracatla köşeye döneceğimize inanan bir ülkeydik. Rekabetçi kur diye bir şey vardı ve dünyanın dövizle en pahalı borçlanan ülkelerinden birisi olarak rekabet edebileceğimize inanıyorduk. İhracattan başka rakama bakmıyorduk ama dolar-euro işin tadını kaçırınca ve Türk lirası pul olmaya başlayınca birden durduk ve kurun tepesine yumruğu indirdik. Neyle indirdik? Yine kurla. Milli para mevduatların bile kura endekslendiği dünyada tek ülke olduk. Dolar çok düşmedi ama 18'den dönüp 15'in altına indi. İhracat artmaya devam etti ama bu sefer ithalat da patladı. Senenin ilk iki ayında 18.15 milyar dolar dış ticaret açığı verdik. İhracatın ithalatı karşılama oranı %67'ye karar geriledi. Genel tablo ise şöyle. Dış borç alırken ödediğimiz sabit maliyet yani CDS'lerimiz 700'leri gösteriyor. İçeride gerçek faiz ise kur korumalı modelden sonra hesaplanamıyor. Belki 75, belki 90'larda. Enflasyonu pazartesi göreceğiz. Muhtemelen 60 bandında olacak. Merkez Bankası rezervleri eksi 45 milyar dolarda. İşsizlik TÜİK'e göre %12'lerde. Asgari ücretin tesiri de 2 ayda buharlaşıp uçtu. Bu manzara karşısında İbrahim Kahveci geçen gün ölçüp biçti ve bu tabloya göre hükümet için en uygun seçim zamanı yaz sonu dedi. Yani hükümet işlerin daha iyi olacağı bir zaman bekliyorsa bunun boşuna olduğunu düşünüyor. Kahveci'ye göre gelecek yıl bu yıldan daha zor olacak ve tablo da hükümet aleyhine gelişecek. Baştan beri beklentiler 2022 yazında seçim üzerine kurulmuştu ama ekonominin bu kadar kötü olacağını muhalefet bile tahmin edemediği için ve böyle bir ekonomik tabloyla iktidarın seçime gitmesi siyasi intihar anlamına geleceği için tahminler şaştı. Tabloyu hükümette görüyor ama Kahveci kadar kötümser olmadıkları için bir yandan seçim kanununu değiştirip öte yandan gelecek sene bu kadarına gerek duyulmayacak kadar zammı 2022'ye sığdırıp umutla beklemeyi tercih ediyorlar. Seçim yılında hayat pahalı olsa da enflasyon düşük olur en azından. Oysa ister iktidar ister muhalefet kanadından olsun seçmenin ekonomiye dair görüşleri sır değil. En basit anketten en karmaşığına kadar hepsinde parti farkı olmadan seçmenin ekonomiden şikayetçi olduğu ve gelecekten umudu kestiğini okuyabiliyoruz.
Mehmet Faraç 2 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde baltayı ayağına vuran ülke başlıklı yazısına yer veriyor. Pervasız sözcü çok hafif kalıyor artık. İhanet ise çok ağır gelecek ama yaşananlara bakılırsa o da az geliyor. Ülkeye teslim alan sosyopolitik sıkıntılar, yolsuzluklar, yağma, torpil, liyakat çıkmazındaki haksızlıklar demokrasi, insan haklarını, hak ve hukuku yerle bir ederken başka vahim olaylarda devleti milleti sırtından vurmaya devam ediyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bir de ülkenin kendi ayağına kurşun sıktığını binlerce kez kanıtlayan rezaletler var ki memleketi her açıdan kemiriyor, tüketiyor, iğneden ipliğe her şeye muhtaç hale getiriyor. Evet, İşsizliği körükleyen ve yandaşı zengin eden özelleştirme talanı, tarımın tüketilmesi ve sosyoekonomik çarpıklıklar devletin kendi ayağına kurşun sıkmasını çok iyi tarif ediyor. Peki devlet kendi ayağına baltayı nasıl vuruyor? 2 yıl önce de bu köşede dikkat çekmiştik. 2018 yılının 8 Haziran'ında Dünya Okyanus Günü nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi'nde bir uluslararası sempozyum düzenlenmişti. Bilim adamları burada bildiriler sunmuş, plastik sektöründen temsilciler konuşmuş, çevreciler görüşlerini dile getirip tehlikeye dikkat çekmişti. Sempozyumun özeti şuydu: Türkiye'de günde 144 ton plastik atık denize karışıyor. Aynı sempozyumda uzmanların dikkat çektiği bir konu daha vardı. 2050'de dünya genelinde denizlerdeki plastik oranı balık oranından daha fazla olacak. Paralı poşette hangi pislik saklanıyor başlığı altında 27 Nisan 2019'da bu köşede yayımlanan yazının üzerinden 3 yıl geçti. Neredeyse tüm dünyanın çöpü, pisliği, atığı Türkiye'ye akmaya devam ediyor. Gazeteler önceki gün dikkat çekmişti. 2014'ten bu yana Avrupa ülkelerinin gönderdiği atık oranı 196 kat artmış. Çünkü 2020'de bile günlük 575 ton atık gönderilmiş Türkiye'ye. 2019 verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinin atık ihracatı 41,4 milyon ton, atık ithalatı ise 13,1 milyon ton olmuş. Avrupa Birliği ülkelerinden dönüştürülebilir atık ithal edilen ülkeler arasında ilk sırayı Türkiye almış. Bir de Türkiye'de nüfus artışı ve bilinçsiz tüketim nedeniyle ortaya çıkan katı atık miktarının yıllık 32 milyon tona ulaşması meselesi var ki vah! İşte 2018 yılı verilerine göre 166 atık bertaraf ve 2057 geri kazanım tesisinin faaliyet gösterdiği Türkiye'de oluşan atıkların ancak %15-20'si geri dönüştürülebiliyormuş. Atıkların %43'ü kağıt, %27'si plastik, %12'si cam, %8'i tekstil ürünleri ve %4'ü de metalden oluşuyormuş. Yazının başında sosyoekonomik alanda Türkiye'nin tarım yok ederek özelleştirme talanı ile yandaşı zenginleştirecek ve yap işlet devletle hazinenin üstüne yük bindirerek kendi ayağına kurşun sıktığına dikkat çekmiştik ama Avrupa'nın çöp deposuna dönmesi de memleketin kendi ayağına balta vurmasına başka bir anlam ifade etmiyor.
Tahran Radyosu.
Eyüp Kabil, 2 Nisan tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Rusya'nın ruble hamlesi ayarlarını bozdu başlıklı yazısına yer veriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Putin imzaladığı kararnameye göre Rus gazının dost olmayan ülkelere satışında ruble ile ödeme alınmasına yönelik yeni sistem devreye girdi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Kararnameye göre Rus gazı alan ilgili ülkelerin Gazprombank'tan hesap açmaları gerekirken ödemeleri bu banka yapmalarının ardından söz konusu fonlar Moskova borsasında rubleye çevrilecek. Putin kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada dost olmayan ülkeler yeni sistemi kabul etmezse Rus gazı sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti. Batılı ülkelerin finansal sistemi bir silah gibi kullandığını belirten Putin, Avrupalı tüketicilere kaynaklarımızı sağladık ve bize avro olarak ödeme yaptılar. Sonra bu kaynaklarımızı dondurdular. Bu bağlamda Avrupa'ya gazın bir kısmını ücretsiz olarak teslim etmiş olduk. Bu elbette devam edemez ifadelerini kullanmıştı. Rus hükümeti Rusya'ya yönelik dost olmayan ülkeler listesini 7 Mart'ta onaylamıştı. Onaylanan listede Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor. Şunun altını kalın bir şekilde çizmekte büyük yarar var. Milli paralarla ticaret Profesör Doktor Haydar Baş'a ait olan milli ekonomi modelinde yer alan bir sistemdir. Rusya'nın Avrupa'ya sattığı gazda kendi para birimini istemesi kadar doğal ne olabilir ki? Hatta bana sorarsanız geç bile kalmıştır. Gerçi Rusya ilk defa 2008 yılında Çin ile yaptıkları anlaşma gereği karşılıklı ticaretlerinde milli paranın kullanılmasını ta o dönemde devreye sokmuşlardı. Milli paralarla ticaret bu tarihten itibaren dünya çapında yayılmaya başladı. Amerika dolarının kullanım alanı da bu tarihten itibaren kademeli olarak azaldı. Amerika dünyayı yıllardır dolarıyla sömürüyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının 3. gününü idrak ediyoruz. Şimdi 3 gündür gök kapıları yüzümüze açılmış ve ilahi rahmet adeta bir ırmak misali akmaktadır. Mübarek Ramazan ayı sonsuz bir nimettir. Peki bunca büyük nimete nasıl şükredebiliriz? Kuşkusuz tüm ilahi nimetler büyüktür ve hepsine şükretmek hepimize vacip sayılır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İman iki bölümdür. İmanın yarısı sabır ve diğer yarısı şükretmektir. İtaat etmeye ve günahı terk etmeye sabır ve nimetlere şükürdür.
Her nimete hakiki şükür, o nimeti en doğru biçimde kullanmaktır. Nimeti ziyan etmemek ve israfta bulunmamaktır. Eğer Allahu Teala bize dil vermişse, onu Allah'ı zikretme ve Hakk'a davet yolunda kullanmalı ve insanlarla hoş ve güzel bir şekilde konuşmalıyız. Dilimizde gıybet etmek, iftira atmak, sert konuşmak, küfür etmek ya da gözümüzle namahreme ve harama bakmak, elimizi başkalarının hakkına uzatmak ve kalbimize günah bulaştırmak, hepsi ilahi nimetleri ziyan etmektir. Hepimiz her zaman ve her yerde her şeyimizi Allahu Teala'ya borçlu olduğumuzu hatırlamalıyız. Bizim varlığımız Yüce Allah'ın bize hiçbir karşılık beklemeksizin veya herhangi bir talepte bulunmaksızın sunduğu nimettir. O zaman bu nimete şükretmek de hiçbir şart belirtmeksizin vaciptir.
Bizlere nimetlerini sunan Allah'ın hakkı sadece ona ibadet etmek ve başka hiç kimseyi ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamaktır. Bazı insanlar cennete kavuşmak ve bazıları Allah'ın cehennem azabından korunmak için ona tapar. İmam Ali Aleyhisselam bu zümreyi tacirler ve köleler şeklinde tanımlıyor. Ancak bir grup insan vardır ki Allah'a sırf nimetler için şükreder ve ibadet hür insanların ibadetidir. Bu tür bir ibadet Allahü Teala'ya yakışan bir ibadettir. Hür insanlar hangi durumda olursa olsun Allahü Teala'ya şükretmeleri gerektiğini unutmaz. Bu insanlar hiçbir zaman elhamdülillah zikrini dilinden düşürmez. İster mutlulukta ve sağlık durumunda, ister sıkıntıda ve hastalık durumunda olsun fark etmez.
İmam Musa Kazım Aleyhisselam, kim herhangi bir nimet için elhamdülillah derse, o nimete şükretmiş olur diye buyurmuştur. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şükrettiğimiz takdirde bize daha fazla nimet vereceğini vaat etmiştir. Masum imamlar da şükretmek nimetleri artıran ve yoksulluğu uzaklaştıran etken olarak açıklamış ve şükredilmeyen nimet bağışlanmayan günah gibi olduğunu buyurmuştur.
Şükretme tevfikine nail olmak başlı başına Yüce Allah'ın kullarına sunduğu bir nimettir. Ve bu nimete şükretmenin yolu sürekli şükretmek ve elhamdülillah zikrini dile getirmektir. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam kim günün başında 4 kez elhamdülillah Rabbul Alemin zikrini söylerse o günün şükrünü eda etmiş olacağını ve eğer bu zikri gecenin başında söylerse o gecenin şükrünü yerine getirmiş olacağını buyurmuştur.
Kuşkusuz bir nimeti kaybetmeden önce şükretmemiz gerekir. Zira dünyevi nimetler fanidir. Fakat hepsi kıyamet gününde onlarla neler yaptığımıza şahitlik eder. Buna göre şükrettiğimiz her nimet kıyamet gününde bizim o nimeti ziyan etmediğimize ve israf edenlerle olmadığımıza şehadet getirecek. Ve Allahu Teala da buna göre artık sonu gelmeyen nimetimizi artıracaktır.
Evet, Allah'ın ayı Ramazan bir kez daha geldi ve böylece insanların kalbinde varlık alemini yaratan Allah'ın adını yeniden filizlendirdi ve ancak Allah'a tapan ve bir tek ondan yardım talep edenleri şeytanın ve nefsani isteklerin pençesinden kurtarmaya başladı. Allahü Teala mübarek Ramazan ayını gönüllerin ona daha çok yöneldiği ay olarak belirledi ki bu da hepimizin kullanması gereken çok değerli bir fırsattır. Bu değerli ayda oruç tutan insan günah işlememeyi özen gösterdiği için Allah'ı yad etmenin daha da artmış olur.
Evde nasıl ki halıları, pencereleri, duvarları ve elbiseleri kirden arındırıyor isek, mübarek Ramazan ayı gelince de içimizdeki kusurlara bakmalı ve gönül yuvamızı her türlü çirkinlikten, kin, keder ve dünyevi hasetlerden temizlemeliyiz. Şeytan her yerde, her an pusudadır ve insanların ilgisini dünyevi değersiz konulara çekerek onları Allah'ı yad etmekten uzaklaştırmaya ve doğru yoldan saptırmaya çalışır. Mübarek Ramazan ayı insanların saadete vesile olan şeyleri düşünmesi ve buna göre bazı bihude ve değersiz arzu ve isteklerini çöpe atarak daha değerli hedefler izlemesi ve bu hedeflere ulaşmak için plan yapması ve yaşamının yolunu ona göre belirlemesi için iyi bir fırsat sayılır. Nitekim buna göre bir saat düşünmek, 70 yıl ibadet etmekten daha değerlidir denmektedir.
Mübarek Ramazan ayı hepimizin varlığımızın esas felsefesini düşünmek, gönül yuvamızı abat etmek ve her türlü kötülükten, kin ve nefretten arındırmak ve şükretmek için iyi bir fırsattır. Bu ay dünyevi bağımlılıklar, onları tutsak eden insanların kendilerine gelmeleri ve bu dünyaya olan bağımlılıklarından kurtulmaları için de bir fırsattır. Her insanın gerçek konumu dünyevi ve maddi imkanları ve konumları değil, kalbidir. Nitekim bu yüzden insan kalbi onun cenneti ve cehennemidir. Eğer pak ve iyilik yaparak yaşarsa kalbi cennetlik olur ve eğer düşmanlık gütme ve günah ehli olursa kalbinden ateş alevleri yükselir ve ona içinde yanacağı bir cehennem yapar denmektedir.
Mübarek Ramazan ayı insanın kendini yetiştirme ve gönlüne temizlik yapma ve kötülüklerden arındırma ayıdır. Kalbe temizlik yapmanın en güzel ve en mükemmel yöntemi ise Kur'an-ı Kerim'in insanlar için belirlediği kötülükleri iyilikle telafi etme ve tevbe ederek doğru yola geri dönme yöntemidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim Furkan suresinin 70. ayetinde şöyle buyurmakta. Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah'ı onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir.
Kuşkusuz bu tür bir değişim Allah-u Teala'nın günahları bağışladığı gibi geçmiş hataları da salih amele çevirmesine vesile olacaktır. Dolayısıyla nasıl ki oruç ibadeti vücutta biriken yağları ve fazla maddeleri yakıyor ve bir nevi bedenimize temizlik yapıyorsa biz de ruhumuzu kötülüklerden ve çirkinliklerden temizlemek ve içimizde günah ve çirkin amellerle oluşan kusurlarımızı silmekle yükümlüyüz.
Evet değerli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayında sık sık tavsiye edilen amellerden bir diğeri de Kur'an-ı Kerim tilavet etmektir. Ramazan ayı insanlara bu ilahi kitapla alışmaları ve üzerinde düşünerek marifini idrak etmeleri için fırsat sunar. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: "Senin görevin gece gündüz ve zaman zaman Kur'an-ı Kerim tilavet etmektir. Senin görevin Kur'an-ı Kerim'e amel etmek ve dini farzlarına ve talimine uymaktır. Zira Kur'an-ı Kerim Allah'ın insanlar arasında ahitnamesi ve saadet programıdır. Ve her Müslüman insan ilahi programın ve ahitnamenin üzerinde her fırsatta düşünmelidir."
Yine İslam dininin birçok önde gelen büyüklerinden Kur'an-ı Kerim kıraatine vurgu yaptıkları hadis ve rivayet vardır ve kıraati için bazı kuralları anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde de insanlar Kur'an-ı Kerim okumaya ve üzerinde düşünmeye teşvik edilmiştir. Örneğin Sa'd suresinin 29. ayetinde şöyle okumaktayız: "Resulüm, sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik." Evet, Kur'an-ı Kerim ideal bir yaşam için mükemmel bir kitaptır ve Ramazan ayı ise bu kitabı tanımanın en iyi fırsatı sayılmaktadır.
Kur'an-ı Kerim tüm beşeriyetin manevi hayatını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu parlayan güneş ve duru bir çeşmedir. Ve her ne kadar bu ilahi duru çeşmeden uzaklaşırsak, gerçekte manevi hayat kaynağından uzaklaşmış olur ve her ne kadar bu parlak nur kaynağına yaklaşırsak, hayatımıza tazelik ve anlam kazandırmış oluruz. Kuşkusuz kim Kur'an-ı Kerim terbiyesiyle yetişecek olursa, neşeli, basiretli ve geleceğe dönük bakabilen bir insan olur ve yaşamının tüm boyutlarında İslam talimini uygular. Biz de umarız Kur'an-ı Kerim'in büyük sevabı olan bu nurani ve ruhani ayda dünyamız ve ahiretimiz için gerekli erzakı alır ve Kur'an-ı Kerim yoluna adım atarız. Şimdi hep birlikte mübarek Ramazan ayının 3. gününün duasını dinleyelim.
Allahümme rzukni fihi zihne ve tembih ve ba'idni fihi minas sefaheti ve tembih وَجَعَلْ لِي نَصِيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فِيهِ بِجُودِكَ يَا
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın 3. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden dinleyebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.in üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Yemen'de tarafların ateşkes üzerine anlaşması,
Irak parlamentosunda Cumhurbaşkanı'nın seçim sürecinin çıkmaza girmesi
ve Filistin'de işgalci Siyonistlere karşı şehadet eylemleri
geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçen hafta Birleşmiş Milletler Yemen İşleri Özel Temsilcisi Hans Grönberg, Cuma günü bir açıklama yaparak Yemen Savaşı'nda tarafların Birleşmiş Milletler önerisi üzerine 2 Nisan'dan itibaren yürürlüğe giren ve uzatılabilen 2 aylık bir ateşkes anlaşmasına evet dediklerini duyurdu. Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Grönberg, ateşkesin amacı Yemen halkına şiddet ve acıdan kurtarmak ve daha önemlisi bu ülkede savaşın son bulacağı umudunu yaratmak olduğunu belirtti. Grönberg'in açıklamasına göre iki taraf Yemen'in batısında Hudeyde limanına yakıt tankerlerinin yanaşması ve ayrıca Sana Havalimanı'nda bölgede belli ülkelere ticari uçak seferlerinin yapılması üzerine anlaşmaya vardı.
Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti'nin baş müzakerecisi Muhammed Abdüsselam da Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi'nin 2 aylık insani ateşkes ilanını olumlu karşıladığını belirterek ateşkes anlaşması askeri operasyonların durdurulması, Sana Havalimanı'nın bazı uçak seferlerinin açılması ve yakıt tankerlerinin Hudeyde limanına yanaşması gibi önemli maddeleri içerdiğini belirtti.
Yemen'de 2 aylık ateşkes anlaşması geçen hafta çarşamba günü Yemen Savaşı hakkında Birleşmiş Milletler gözetiminde ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin desteği ve Yemen'in Ensarullah hareketinin katılmadığı barış müzakereleri başladı ve 7 Nisan'a kadar devam edeceği açıklandığı bir sırada gerçekleşti. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Naif Fallah Hucruf ise Amerika'nın Yemen Özel Temsilcisi Timothy Linder King ile yaptığı konuşmada şöyle dedi. Yemenli tarafların arasındaki müzakerelerin başarılı olması bir seçenek değil, herkesin gerçekleşmesi için çaba sarf etmesi gereken ve milli sorumluluğunu yerine getirerek milli uzlaşma sürecine ciddi bir şekilde katılanların görevi olduğunu vurguladı.
Suudi Arabistan'ın başını çektiği ittifakın Yemen milletine dayattığı haksız savaş 26 Mart 2022'de 8. yılına girdi. Bu yıllarda ateşkes meselesi defalarca gündeme geldi ve savaşın tarafları anlaşmaya da vardı. Ancak Suudi Arabistan varılan anlaşmaları uygulamaktan kaçınarak ateşkesin ilk anlarından itibaren varılan anlaşmayı ihlal etti.
Şimdi gerçi Riyad yönetiminin yeni ateşkes anlaşmasına uyup uymayacağı pek bilinmiyor. Ancak gözlemcilere göre iki etken Suudi rejiminin ateşkes anlaşmasını kabul etmeye zorladı. Birincisi, kısa sürede sonuçlanması beklenen bu savaş 8. yılına girdi ve Suud rejiminin Yemen bataklığına iyice sapladı. Öte yandan savaşın yıpratıcı hale gelmesi Suudi Arabistan ekonomisine ağır bir yük olmaya başladı. Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Siyasi Konsey Başkanı Muhammed Bahiti konu hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi. Gerçi saldırgan ülkelerin sözüne ve vicdanlarının sesine güven olmaz. Ancak bu kez ateşkes, Yemen ordusu ve halk güçlerinin Suudi Arabistan'a ağır darbeler indirmesi üzerine sağlandı. Konu hakkında Giresun Üniversitesi'nden yardımcı doçent Dr. Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinliyorsunuz.
Şimdi aslında şunu söylemek gerekiyor. Dünya kamuoyu şu anda malum Ukrayna meselesiyle ilgileniyor. Ve Ukrayna'da işte Ruslarla, Ukraynalılar ordu arasında yapılan işte tartışmalar, bu durum çok dünya ilgilendirdiği için bu bazı fırsatta işte devletler veya gruplar bu konuda başka konuda yani kendi yaptıklarını hızlandırdılar ve tabii ki dünya kamuoyunun ilgisini çekmeyecek. Bu doğrultuda Suudi Arabistan ve ortakları da Yemen halkına karşı yaptıkları baskı ve bombardımanlarını arttırdılar. Buna karşılık da Yemen'deki Husiler ve tabii ki Ensarlı harekette gereken cevabı veriyor. Ve ancak Suudilerin ve ortaklarının herhangi bir sivil yeri vurduklarında, stüdyolarını vurduklarında, silolar vurduklarında ve her yeri vurduklarında haber olmuyor da Suudi Arabistan'ın, özellikle Aramco'nun herhangi bir tesisi veya petrol boruları isabet alınca haber oluyor. Çünkü doğrudan doğruya Batı'yı ilgilendiriyor. Batı'da petrol fiyatı daha yükseliyor. Bu nedenle de son günlerde tekrar Ensarullah'ın bu Suudilerin hayati önem taşıyan petrol tesislerini bulmaları tabii ki haber oluşturdu. Ama yine de dediğim gibi Batı tamamen Yemen'de olup bitene, Yemen'deki haksızlıklara karşı tamamen gözünü kapatmış, kulağını kapatmış ve açıkçası hiç ilgilenmiyor Yemen meselesiyle. Sahada bir mücadele, özellikle Yemenlilerin, Yemen ordusunun ve Yemen halkının bu denli Suudların ve diğer çöpet ülkelerinin teknolojik silah, cephanelik, uçak, füze, füze savar ve diğer cephanelikleriyle Yemen halkını hedef almaları tabii ki Yemen'de çok büyük bir hoşnutsuzluk ve Yemen'de direniş ruhunun gelişmesine sebep oldu. Ve şu anda görüyoruz ki Yemenliler, özellikle Husi hareketi veya Ansarlı hareketi ne yaptılar? Bunlar her türlü silahı çünkü çok büyük ambargolarla karşı karşıyadılar. Ve Amerikan ve diğer batılı kuvvetler ve tabii ki diğer işte Suudiler onlara her türlü silahın, teçhizatın, teknolojik bir gelişmenin gitmesi engelledikleri için Yemenliler de başka tarifi kalmadığından dolayı kendi kendilerini yetecek, kendi kendilerini savunacak, ülkelerini savunacak ve bütün bu baskılara karşı onları koruyacak yeni silahlar geliştirdiler, füzeler geliştirdiler ve bu sahada kendisini gösterdiği şey dönem dönem üstünlük sağlıyor.
Sayın Abbas Karaağaçlı'ya teşekkür ediyoruz.
Irak parlamentosu geçen hafta cumartesi ve çarşamba günlerinde yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere toplanacaktı. Ancak her iki oturum yeterli milletvekili sayısına ulaşamadığı için düzenlenmedi. Irak parlamentosunun 329 milletvekili bulunuyor. Irak anayasasına göre cumhurbaşkanı milletvekillerinin 3'te 2'sinin olumlu oyuyla seçiliyor. Bir başka ifadeyle yeni cumhurbaşkanı en az 220 olumlu oyla seçilmesi gerekiyor.
Irak parlamentosu şimdiye kadar 7 Şubat, 26 ve 30 Mart 2022 tarihleri olmak üzere 3 kez yeni cumhurbaşkanı seçmek üzere oturum kararı aldı. Fakat her 3 seferinde gerekli milletvekili sayısı sağlanamadı. Irak parlamentosunun 7 Şubat oturumu parlamentoya giren siyasi kanatların çoğunun boykot kararı yüzünden düzenlenemedi. O sıralarda Irak Kürdistan Demokrat Partisi Hüşyar Zibari'yi bu partinin adayı olarak açıklamıştı. Ancak Zibari mali fesatla suçlandığından milletvekilleri bu karara karşı çıktı ve böylece parlamento yeni cumhurbaşkanı seçemedi. 26 ve 30 Mart 2022 oturumları da Sadr İttifakı ile Iraklı Şii Partilerin Koordinasyon Komitesi arasında anlaşmazlık çıkması üzerine düzenlenemedi.
Tahran Radyosu.
Öte yandan Sadr İttifakı, Irak Kürdistan Demokrat Parti ve Siyadet İttifakı'ndan oluşan üçlü ittifakın yeni cumhurbaşkanını seçmekte başarısız olması üzerine Sadr İttifakı lideri Muktada Sadr Twitter hesabında bir açıklama yaparak Iraklı siyasi grupların Sadr İttifakı'nın katılımı olmaksızın milli çoğunluk hükümetini kurmak üzere 40 gün fırsatı bulunduğunu ilan etti. Muktada Sadr'ın bu kararı Şii partilerin koordinasyon komitesi tarafından olumlu karşılandı. Fethi İttifakı lideri Hadi Amiri bu bağlamda yaptığı açıklamada Irak'ı siyasi çıkmazdan kurtarmaya hazır olduklarını, Iraklı Şii gruplar bunun için hazır olduklarını kaydetti. Amiri Şii çoğunluğa destek vermek amacıyla bağımsız politikalardan oluşan Şiilerin hamisi olan Büyük İttifakın kurulmasına vurgu yaparak şöyle ekledi. Oluşan siyasi çıkmazdan çıkmaktan umutluyuz. Müttefik Şii İttifakı hiç kuşkusuz kabine kurmak, yeni başbakanı seçmek ve yeni hükümet konusunda birlikte hareket edecektir.
Son iki haftada işgal altındaki Filistin topraklarında Siyonist askerleri ve yerleşimcilere karşı 3 şehadet eylemi düzenlendi. İlk eylem Beerseb'e bölgesinde, ikinci eylem Hazire'de ve üçüncü eylemde Tel Aviv yakınında Beni Berak bölgesinde düzenlendi. Bu operasyonlarda 11 Siyonist helak edildi, 15'i yaralandı. Bu kayıplar 2020 ve 2021 yıllarında Siyonistlerin verdiği kayıpların toplamından daha fazlaydı.
Geçen hafta Salı günü Tel Aviv yakınında Filistinli bir genç tarafından düzenlenen şehadet eylemi, işgalci rejimin sosyal ve güvenlik boşluklarını ve zafiyetini ortaya koydu. Bu operasyon ve ondan önceki iki operasyon Siyonistleri derin dehşete sürükledi. Siyonist Başbakan Naftali Bennett son operasyonu korkunç operasyon niteledi.
Siyonist rejim ordusu şehadet eylemlerini gösterdiği tepkide, geçen perşembe günü sabah saatlerinde onlarca askeri araç eşliğinde Cenin kampına baskın düzenledi. Siyonist keskin nişancılar çatılarla yerleştirerek Filistinleri hedef almaya başladı. Bu cinayetin sonucunda 2 Filistinli şehit düştü, 15 Filistinli de yaralandı. Ancak Siyonist askerlerin bu cinayetleri bile şehadet eylemlerini durdurmaya yetmedi ve baskından hemen sonra Filistinli gençlerden biri bir yerleşim merkezine bıçakla düzenlediği saldırıda 4 Siyonisti yaraladı.
Bu arada Filistinli direnişçi gençlerin şehadet eylemlerinin ardından Korsan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Siyonist rejim polis teşkilatına 181 milyon şikel ek bütçe ödenmesini onayladı. Siyonist rejim başbakanlık bürosundan yapılan açıklamada bu para polis teşkilatını güçlendirmek ve bir sınır tugayı kurmak için harcanacağı belirtildi. Ancak İsrail Polis Teşkilatı ek bütçeyi olumlu karşıladığı açıklamada bu paranın bu teşkilatın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyeceğini belirtti.
Aslında Filistinli gençlerin şehadet eylemleri bir yandan Filistin halkının işgalci rejime karşı direnişten el çekmeyeceğini gösterirken, öbür yandan da Siyonist rejim elebaşlarının geçen hafta Nakab çölünde bazı uzlaşmacı Arap rejimlerin yetkilileriyle düzenlediği oturumun hiçbir faydası olmayacağını ortaya koydu. Oturuma Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Fas, Amerika ve İsrail rejimi Dışişleri Bakanları katıldı. Bu oturum Arap rejimlerin İsrail rejimi ile normalleşme sürecinin devamında düzenlendi.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bilindiği üzere www.parsley.com üzerinden bizi takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.erib.ir üzerinden de görüş ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi mukaddes kıraat sanatının, Allah'ı anmanın ve davetinin hizmetindedir ve dinleyenlerin imanını arttırır dedi. El yazma Kur'an-ı Kerimler dijital olarak gösteriliyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Katar'a daha görkemli bir dünya kupası düzenlenmesi için İran'ın yardıma hazır olduğunu belirtti. Umman ve İran Dışişleri Bakanları çeşitli konuları telefonda ele aldılar. İbrani bir kaynak Siyonist rejimin merkezine yakın bir yerde bir patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Terör rejimi İsrail güçlerinin Kudüs'teki saldırısına 19 Filistinli yaralandı. Ve Türkiye, terör rejimi İsrail medyası ortak bir gaz boru hattının inşası konusunda Türkiye arasında gizli görüşmelerin yapıldığını ifşa etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.